Ayrım 3.
Gözünün önünde teşekkür ederim dediği saniyeler canlanıyordu sadece. Sonra da ölüvermişti zaten. Son sözlerini, o anki yüzünü ve ölümünün sebebini düşünmekten alamıyordu kendini. Neden ölmüştü? Neden onların başına gelmişti bu? Neden en yerine kendisi ölmemişti? Ama hissettiklerini kimseyle paylaşmadı. Kimseyle tek kelime konuşmadı. Daha da kötüsü, aile sadece o gün değil, bütün bir hafta birbirleriyle hiç konuşmadılar. Liz ve John gerektiğinde arkadaşlarıyla birkaç kelime konuşuyorlardı belki, ama Tommy ağzını bile açmıyordu. Noel haftası bitti. Yılbaşı gecesi diğer günlerden farksız geçti. Kimse böyle şeylerle ilgilenecek halde değildi. İki gün sonra Tommy okula başladı. Herkes neler olduğunu biliyordu ama kimse o acı olaydan bahsetmiyordu. Hokey hocası ona çok iyi davranıyordu ama bir daha kız kardeşinden ya da Annie'den hiç konuşmadılar. Tüm kasaba söz birliği etmişçesine susuyordu. Tommy acısıyla yapayalnız kalmıştı. Birden aylardır kur yaptığı Emily'yi görmek bile acı vermeye başlamıştı. Çünkü Annie ile onun hakkında konuşmuşlardı. Her şey kaybettiği sevgiyi, dostluğu hatırlatıyor ve Tommy buna dayanamıyordu. Sanki kolu ya da bacağı kopmuşçasına sürekli acı çekmekten ve herkesin ona acıyarak bakmasından nefret ediyordu. Hatta belki de onun biraz garip davrandığını, pek de normal olmadığını düşünenler bile vardı. Kimse onunla konuşmuyordu. Yalnızlığa terk edilmişti. Ve Tommy bundan kurtulmak için hiç çaba sarf etmiyordu. Ailesi bile ilgilenmiyordu onunla. İlk birkaç günkü ziyaretçi seli de kuruyunca, Liz ve John arkadaşlarıyla görüşmekten vazgeçmişti. Birbirlerini görmekten bile kaçınıyorlardı. Tommy artık onlarla hiç yemek yemez olmuştu. Annie olmadan mutfak masasına oturmaya, okuldan eve döndüğünde kurabiyelerini ve sütünü paylaşacak birinin olmamasına dayanamıyordu. Bu evde kardeşi olmaksızın yaşamaya devam edebileceğini hiç sanmıyordu. Antrenmanlarını mümkün olduğu kadar uzatıyor ve annesinin mutfakta onun için bıraktığı yemeği tek başına yiyordu. Çoğu zaman fırının yanındaki tezgahta ayaküstü bir şeyler atıştırıyor ve tabaktakilerin yarısını da çöpe atıyordu. Bazen de bir avuç dolusu kurabiyeyle bir bardak süt alıp odasına çekiliyor ve akşam yemeğini geçiştirmeye bakıyordu. Annesi ise neredeyse hiçbir şey yemiyordu. Babası da eve her geçen gün biraz daha geç geliyor ve görünüşe bakılırsa hiç acıkmıyordu. Birlikte yedikleri akşam yemekleri artık geride kalmıştı. Sanki bir arada olmaktan korkuyor, kaçıyorlardı. Aksi takdirde dördüncünün yokluğundan çok daha dayanılmaz olacağını biliyorlar ve birbirlerinden olduğu kadar kendilerinden de saklanıyorlardı. Her şey en iyi hatırlatıyordu. En ufak şeyler bile, sadece anlık gevşemeler yaşayan gergin bir sinirden farksız acılarını şiddetlendiriyordu. Dayanacak güçleri ve sabırları kalmamıştı. Hokey koçu Tommy'nin durumunun farkındaydı ve öğretmenlerinden biri de bahar tatilinden hemen önce meslektaşlarına bu konuda konuşmaları gerektiğini belirtmişti. Okula başladığı ilk yıldan beri notları ilk kez düşmüştü ve Tommy artık bunlarla hiç ilgilenmiyordu. Eni yoktu ve gerisi koca bir hiçti. ''Tony'nin durumu çok kötü.'' dedi sınıf öğretmeni. Matematik öğretmeniyle birlikte kafeteryada oturuyorlardı. ''Geçen hafta annesini çağıracaktım ama onu şehirde gördüm. Oğlundan daha da kötü görünüyordu. Geçen kış küçük kızları öldüğünden beri bayağı zor günler yaşadıkları belli. ''Kim yasamaz ki?'' dedi matematik öğretmeni anlayışlı bir sesle. ''Onun da çocukları vardı.'' Ve bir anne olarak böyle bir deneyimin altından kalkabileceğini hiç sanmıyordum. Durumu ne kadar kötü? Kaldığı ders var mı? Henüz yok ama böyle giderse birçok dersten kalacak. Eskiden en iyi öğrencilerimden biriydi. Ailesinin eğitime ne kadar çok önem verdiğini biliyorum. Babası eğer isterse ve notları da tutarsa onu üniversiteye göndereceğini söylemişti. Ama şu durumda herhangi bir üniversiteye gidebileceğini hiç sanmıyorum. Notlarını tekrar yükseltebilir. Daha 3 ay oldu. Çocuğa bir şans ver. Bence onu ve ailesini biraz kendi hallerine bırakıp öğretim yılının sonuna kadar beklemeliyiz. Eğer notları düzelmez ve imtihanlarda başarısız olursa ailesini çağırırız. Onu bu durumda görmek hiç hoşuma gitmiyor. Seçme şansı yok ki. Belki de şu anda yapması gereken tek şey yaşadıklarının üstesinden gelebilmek için savaşmaktır. Belki bu çok daha önemli. Kabul etmesi güç de olsa hayatta sosyal bilimler ve trigonometriden daha da önemli şeyler var. Dengesini bulması ve yaşama sevincini yeniden kazanması için bir şans daha vermeliyiz ona. 3 ay oldu diye hatırlattı diğer öğretmen. Mart'ın sonuna gelmişlerdi. Eisenhower 3 aydır Beyaz Saray'daydı ve çocuk felci aşısı test edilmiş, başarılı sonuçlar alınmıştı. Lucille Ball basında sık sık sözü edilen bebeğini nihayet doğurmuştu. Dünya hızla dönüyordu. Ama Tommy bunun farkında bile değildi. Onun yaşamı Annie'nin ölmesiyle birlikte durmuştu. Dinle, eğer ölen benim çocuğum olsaydı bir ömür boyu kendime gelemezdim, dedi matematik öğretmeni. Aileyi diğerlerinden çok daha iyi anlıyordu. Biliyorum. İki öğretmen bir süre susup ailelerini düşündüler ve öğle yemeğinin sonunda Tommy'yi bir süre daha rahat bırakmaya karar verdiler. Ama herkes farkındaydı ki Tommy hiçbir şeyle ilgilenmiyordu. O bahar basketbolla beyzbolu bırakmıştı ve koçun vazgeçirme çabaları da boşa gitmişti. Evdeki durumunda da hiçbir değişiklik yoktu. Odası darmadağınıktı. Yatağını hiç toplamıyordu ve hayatında ilk kez ailesiyle sürekli tartışıyordu. Aslında evde herkes birbiriyle tartışıyordu. Annesiyle babası sürekli kavga ediyor, birinden biri diğerini mutlaka bir şeylerle suçluyordu. Bahane hep hazırdı. Arabaya benzin alınmamış, çöp dışarı çıkarılmamış, köpek gezdirilmemiş, faturalar ödenmemiş, makbuzlar postaya verilmemiş, kahve alınmamış, mektuplara cevap verilmemişti. Hepsi de önemsiz şeylerdi ama artık yaptıkları ya da yapmadıkları her şey bağırış çağırışlara sebep oluyordu. Babası hiç evde değildi. Annesi hiç gülümsemiyordu. Hiçbirinin bir diğerine söyleyecek hoş bir sözü yoktu. Artık üzgün bile görünmüyorlardı. Sadece öfkeliydiler. Birbirlerine, dünyaya, yaşama. En iyi onlardan alan kadere kızıyorlardı. Ama bu konuda hiç konuşmuyorlardı. Sadece durmadan boş yere şikayet ediyorlar ve delicesine bağırışıyorlardı. Onlardan uzak durmak Tommy için çok daha kolaydı. Çoğu zaman bahçeye çıkıyor, arka merdivenlerde oturup düşünüyordu. Sigaraya başlamıştı ve arada sırada bira da içiyordu. Bazen durmaksızın yağan yağmurun altında bira içip sigaraları ard arda yakarken kendisini korkutucu derecede büyümüş hissediyor ve Annie'nin onu bu halde görmek istemeyeceğini düşünerek gülümsüyordu. Ama zaten artık göremezdi ve ailesi de onunla hiç ilgilenmiyordu. Ne yaptığı, nasıl yaşadığı umurlarında bile değildi. Ayrıca artık 16 yaşında bir yetişkindi o. 16 yaşında olman umurumda değil, dedi Mary Beth Robertson. Genç kızın babası, bu konuşma annesinin çiçeklerini ezip geçen fırtınanın altında oturup bira içen Tommy'den 150 mil uzakta Onawa, Iowa'da bir Mart gecesi geçiyordu. Bu elbiseyle ve yüzündeki o makyajla hiçbir yere gidemezsin. Yüzünü yıka ve o iğrenç elbiseyi de çıkar. Baba, bahar balosuna gideceğim. Herkes böyle elbiseler giyip makyaj yapıyor. Ağabeyinin 2 yıl önce baloya götürdüğü kız çok daha iddialı giyinmişti. Ama babası buna hiç itiraz etmemişti. Çünkü o Ryan'ın arkadaşıydı ve tabii ki durum çok farklıydı. Ryan her şeyi yapabilirdi. O bir erkekti. Meribet ise bir kız. Dışarı çıkmak istiyorsan üstüne doğru dürüst bir şeyler giy. Yoksa evde oturup annenle radyo dinlemeyi mi tercih edersin? Bu şartlar altında evde oturmak çok daha cazipti. Ama ikinci yıl balosu bir daha geri gelmeyecekti. Baloya gitmeye hiç niyeti yoktu. Özellikle de rahibe elbiseleri giymek zorunda kalacaksa. Ama evde oturmayı da istemiyordu. Üzerindeki elbiseyi kız kardeşinin bir arkadaşından ödünç almıştı. Ve biraz büyük gelmişti. Ama gerçekten çok güzeldi. Ona da bir hayli yakışmıştı. Mavi taftadan elbiseyi aynı renkte ayakkabılar tamamlıyordu. Ve bir numara küçük geldikleri için ayakları acıdan sızlasa da buna değerdi. Elbise askısızdı ve üstüne küçük bir bolero giyiliyordu. Ama dekoltesi bayağı genişti. Vücudunun tüm güzelliği ortadaydı. Babasının itiraz etmesinin nedeni de buydu zaten. Baba, ceketi üstümden hiç çıkartmayacağım. Söz veriyorum. Çıkar ya da çıkarma. Bu elbiseyi ancak evde, annenin yanında giyebilirsin. Baloya gideceksen giyecek başka bir şey bul. Ya da dışarı çıkmayı unut. Bana sorarsan evde kalmanı tercih ederim. Böyle elbiseler giyen kızların fahişeden hiçbir farkı yok. Bir erkeğin dikkatini çekmek için vücudunu gözler önüne sermene hiç gerek yok Meribet. Bunu şimdiden öğrensen iyi olur. Yoksa eve dünyanın en kötü erkeğini getirmen işten bile değil. Sözlerime kulak ver ve iyi bir kız ol, dedi Bay Robertson sertçe ve küçük kızı Nolly alay edercesine gözlerini kocaman açtı. Daha 13 yaşındaydı ve Meribet'in hayal bile edemeyeceği kadar asi bir çocuktu. Aslında ikisi de iyi kızlardı ama Nolly heyecanı seviyordu. 13 yaşında bile bir erkek gördüğü zaman gözleri parlıyordu. 16'sındaki Meribet çok daha utangaçtı ve babasına karşı çıkmak konusunda çok daha temkinli davranıyordu. Meribet en sonunda odasına gitti. Kendini yatağına atıp ağlamaya başladı. Az sonra da annesi yanına gelerek giyecek bir şeyler bulmasına yardım etti. Gardırobu pek zengin sayılmazdı ama beyaz yakalı, uzun kollu, denizci mavisi güzel bir elbisesi vardı. Ve Margaret Robertson kocasının buna ses çıkarmayacağından emindi. Ancak elbiseye şöyle bir bakmak bile Meribet'i ağlatmaya yetmişti. Gerçekten çok çirkindi. Anne, bir rahibe gibi olacağım. Salondaki herkes gülecek. Annesinin onun için seçtiği elbiseyi gördüğünde büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı. O elbiseden her zaman nefret ederdi. Herkes böyle elbiseler giymez Meribet, dedi annesi. Ödünç alınan mini elbiseyi göstererek. Güzel olduğunu kabul etmek zorundaydı ama elbise onu da korkutmuştu. Meribet içinde bir kadın gibi duruyordu. 16 yaşındaydı ama dimdik göğüsler, dar kalçalar, ince bir bel ve uzun bacaklarla ödüllendirilmiş ya da cezalandırılmıştı. Basit bir elbise içinde bile güzelliğini saklaması çok zordu. Arkadaşlarının çoğundan uzundu ve gelişimini biraz erken tamamlamıştı. Margaret bir saat uğraştıktan sonra nihayet onu seçtiği elbiseyi giymeye ikna ettiğinde babası da ön odada kızının partneriyle sıcaklık ve nezaketten uzak bir konuşma yapıyordu. Genç çocuk Meribet'i pek tanımıyordu ve Bay Robertson tarafından okul bittiğinde ne yapılacağı konusunda sorgulanırken biraz sinirli görünüyordu. Henüz hiçbir karar vermediği yanıtını alan Bert, genç bir adamın çok çalışması gerektiğini ve orduya katılmasının hiçbir zararı olmadığını anlatmaya başladı. David O'Connor onu huzursuz bir ifadeyle onaylarken Meribet de nihayet üstünde nefret ettiği elbise ve boynunda biraz renk katacağını umduğu inci kolyeyle odaya girdi. Ayağında yüksek topuklu mavi satenler yerine düz ayakkabılar vardı ve onlardan da en az elbisesi kadar nefret ediyordu. Ama şimdi bile kendisinden kısa olan David'e hayli tepeden bakıyordu. Belki de bu ayakkabıları giyerek daha mantıklı bir şey yapmıştı. Korkunç göründüğünü biliyordu. Bu karanlık elbise parlak kızıl saçlarıyla garip bir tezat oluşturuyordu. Ama bu bile kendisine güvenini azaltmamış, hatta çoğaltmıştı. David'e merhaba derken hiç de çirkin olduğunu düşünmüyordu. "Gerçekten çok güzel görünüyorsun," dedi David, pek de inandırıcı olmayan bir ifadeyle. Ağabeyinin birkaç beden büyük koyu takım elbisesini giymişti ve biraz komik görünüyordu. Ayrıca çok da heyecanlıydı. Meribet'e aldığı buketi uzatırken elleri titriyordu. Onu yakasına takması ancak Margaret'in yardımlarıyla mümkün oldu. "İyi eğlenceler," dedi Margaret isteksizce. Kızı için üzülüyordu. Ödünç aldığı elbiseyi giymesine izin vermeleri gerektiğini düşünüyordu. Kızına çok yakışmıştı. İçinde yetişkin bir kadın gibi duruyordu. Ama Bert bir kere karar verdi mi, onunla tartışmak boşa kürek çekmekten farksızdı. Üstelik kızları için hayli endişeleniyordu. İki kız kardeşi yıllar önce mecburi evlilikler yapmıştı ve bunun kızlarının da başına gelmesini istemediğini defalarca söylemişti. Onlar iyi kızlar olacak ve iyi erkeklerle evleneceklerdi. Bu evde hoppalığa, evlilik dışı sekse, çılgın ilişkilere yer yoktu. Ve Bert bu konuda hiç taviz vermemeye kararlıydı. Sadece Ryan her istediğini yapabilirdi. Her şeyden önce o bir erkekti. 18 yaşındaydı ve Bert'le birlikte çalışıyordu. Onava'daki en başarılı otomobil tamirhanesine sahiptiler. Ve Bert saatine 3 dolar aldığı bu işle gurur duyuyordu. Ryan babası için çalışmaktan zevk alıyordu. En az onun kadar iyi bir mekanikçi olduğunu iddia ediyordu. Araları çok iyiydi. Hafta sonları ikisi balığa çıkar ve Margaret de kızlarla ya evde dikiş diker ya da sinemaya giderdi. Zengin değillerdi ama Bert kasabada başı yukarıda dolaşabilecek kadar saygın biriydi. Ve kızlarından hiçbiri elbise ödünç alarak ya da bahar balosuna bir seks bombası gibi giderek bu ünvanı lekeleyemezdi. Meribet güzel bir kızdı ve bu da onu gözetim altında tutmak ve halalarının durumuna düşmesini engellemek için çok iyi bir sebepti. Bert sade bir kızla evlenmişti. Margaret O'Brien. Onunla tanışmadan önce rahibe olmayı düşünüyordu. Ve 20 yıldır da çok iyi bir eşti. Ama eğer Meribet gibi gösterişten hoşlansaydı ya da Noli gibi asi olsaydı onunla asla evlenmezdi. Meribet başlarına hiç bela açmamış olsa da Bert yıllar önce erkek evlat yetiştirmenin çok daha kolay olduğu sonucuna varmıştı. Büyük kızının kadınların neler yapması ya da yapmaması konusunda garip fikirleri vardı. Liseye, hatta üniversiteye gitmekten bahsediyordu. Öğretmenleri aklını çok zeki olduğu zırvalıklarıyla doldurmuştu. Bert'e göre bir kızın eğitim almasında hiçbir sakınca yoktu. Ama nerede durması ve bu eğitimi nasıl kullanması gerektiğini de bilmeliydi. Bebek bezi değiştirmeyi öğrenmek için üniversiteye gitmek gerekmiyordu. Bununla birlikte kısa süreli bir eğitim babasında işine yardım etmesini sağlayabilirdi. Mesela kütüphanecilik okursa babasının kitaplarını toparlar ve bu da Bert'i hayli memnun ederdi. Ancak Meribet'in çılgın fikirleri bu dünyaya hiç uygun değildi. Kadınların doktor, avukat ya da mühendis olması fikri çok iticiydi. Meribet neden bahsettiğinin farkında mıydı? Bazen kızının çıldırdığından şüpheleniyordu. Kızlar yaşamlarını mahvetmemek için ailelerinin sözünü dinlemek zorundaydı. Kocaları ve çocuklarıyla ilgilenip koca bir evi çekip çevirmek zorundaydı. Çevresindekilerin başına dert açmamalıydı. Bert bunları Ryan'a da söylemiş ve başıbozuk bir kızla evlenmemesini ve evlenmeyi düşünmediği bir kızı da hamile bırakmamasını öğütlemişti. Kızların durumu tümüyle farklıydı. Onlar davranışlarına dikkat etmeli ve danslara yarı çıplak gitmekten ya da kadınlar hakkındaki aptalca fikirleriyle ailelerini delirtmekten vazgeçmeliydiler. Bunları bazen Margaret'in kızları götürdüğü filmlere yoruyordu. Sebep Margaret olamazdı. O, kocasına hiçbir zaman sorun çıkarmayacak, sakin bir kadındı. Ama Meribet tamamen farklıydı. İyi bir kızdı ama Bert modern fikirlerinin başına bela olmasından korkuyordu. Meribet ve David baloya bir saat geç gittiler. Eğlence çoktan başlamıştı. Baloda içki yasak olduğu halde bazı erkekler ve hatta kızlar sarhoş olmuştu bile. Meribet park yerindeki arabalarda birkaç çift görmüştü ama görmezlikten gelmeyi daha uygun bulmuştu. Yanında David varken çok rahatsız edici bir sahneydi bu. Birbirlerini pek tanımıyorlardı. Arkadaş bile sayılmazlardı. Ama onu baloya davet eden tek erkekti David. Ve genç kız da orada olmak, eğlenmenin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyordu. Her şeyin dışında bırakılmaktan bıkmıştı. Hiç arkadaşı yoktu. Her zaman herkesten farklıydı. Yıllardır sınıf birincisiydi. Ve sınıftakilerin bir kısmı ondan nefret eder, geri kalanı da onu unumsamazdı bile. Ailesi ne zaman okula gelse içini bir huzursuzluk kaplardı. Annesi bir fareden farksızdı ve babası da herkese, özellikle annesine yüksek sesle ne yapması gerektiğini söylerdi. Zavallı kadın kocasına hiç karşı gelmezdi. Ondan korkardı ve yanlış olduğunu bilse bile her dediğini yapardı. Babası kadınlar ve rolleri, eğitimin saçmalığı, erkekler ve önemleri hakkındaki fikirlerini yüksek sesle anlatmaktan büyük bir zevk alırdı. Hep kendisini örnek gösterirdi. Buffalo'lu bir yetimdi ve 6. sınıftan sonra okulu terk etmesine rağmen hayatta hep başarılı olmuştu. Ona göre hiç kimsenin bundan daha fazlasına ihtiyacı yoktu. Ve oğlunun liseyi bitirmeye çalışması bir mucizeden başka bir şey değildi. Ryan çok başarısız bir öğrenciydi. Davranışları yüzünden sürekli ceza alırdı. Ama söz konusu kızlar değil de oğlu olunca Bert bundan mutluluk duyardı. Düz tabanlı ve futbol oynarken incittiği dizi yüzünden çürüye çıkarılmasaydı Ryan çoktan deniz kuvvetlerine katılır ve Kore'ye giderdi. Meribet ve Ryan'ın konuşacak çok az şeyi vardı. Aynı aileden geldiklerine, hatta aynı gezegende yaşadıklarına inanmak Meribet için gerçekten çok zordu. Ryan yakışıklı ve kibirli bir erkekti ama zeki olduğu söylenemezdi. Ve Meribet'le uzaktan yakından hiçbir benzerliği yoktu. "Yaşamdan ne bekliyorsun? Nelerle ilgileniyorsun?" diye sordu genç kız bir gün, ağabeyinin ve belki de kendisinin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyordu. Ryan, soruyu ve sebebini anlamaya çalışan şaşkın gözlerle baktı. "Arabalar, kızlar, bira, eğlence. Babam hep çalışmaktan bahsediyor. Sanırım haklı. Tabii arabalarla ilgilendiğim ve bir bankada ya da sigorta şirketinde çalışmadığım sürece. Babamla çalışıyor olmam büyük bir şans." "Galiba haklısın," dedi Meribet yavaşça ve kocaman yeşil gözlerini açarak ağabeyine sorgulayan bir ifadeyle baktı. Ona saygı duymak istiyordu ama "Bundan daha fazlasına sahip olmak istemediğinden emin misin?" "Ne gibi?" Ryan bu soruya öncekinden çok daha şaşırmıştı. "Bilmem, babamla çalışmaktan daha fazlasını. Chicago'ya ya da New York'a gitmeyi ve daha iyi bir işte çalışmayı ya da üniversiteye gitmeyi. Bunlar onun hayalleriydi. O çok daha fazlasını istiyordu. Ve hayallerini paylaşabileceği hiç kimse yoktu. Sınıftaki kızlar bile ondan çok farklıydı. İnsanlar neden derslerle ve notlarla ilgilendiğini anlayamıyorlardı. Ne fark ederdi? Ne önemi vardı bütün bunların? Kimin umurundaydı? Tabii ki Meribet'in umurundaydı ama sonuçta hiç arkadaşı yoktu. Ve dansa David gibilerle gitmek zorundaydı. Her şeye rağmen hayallerinden vazgeçmeyecekti. Kimse onları elinden alamazdı. Babası bile. Meribet kariyer istiyordu. Yaşanacak daha ilginç bir yer istiyordu. Heyecanlı bir iş istiyordu. Eğitim görmek istiyordu ve saydığı, sevdiği bir eş istiyordu. Hoşlanmadığı biriyle yaşamayı hayal bile edemezdi. Annesi gibi onu hiç önemsemeyen, dinlemeyen ve fikirlerine saygı göstermeyen bir adamla evlenemezdi. Genç kız çok daha fazlasını istiyordu. Öyle çok hayali, öyle çok beklentisi vardı ki herkes onun deli olduğunu düşünüyordu. Ama en azından öğretmenleri onu anlıyor, onu buraya bağlayan zincirlerden kurtulmasında yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Bir gün üniversiteye gitmenin onun için ne kadar önemli olduğunu biliyorlardı. Ruhu sadece ders çalıştığında özgürlüğü tadıyordu. Çünkü biliyordu ki fikirlerinden ötürü övgü alacaktı. Kısa bir süre içinde olsa mutlu olabilecekti. Ama bunları hiç kimseyle konuşamıyordu. "Biraz meşrubat ister misin?" diye sordu David. "Ne?" Aklı kilometrelerce uzaktaydı. "Üzgünüm, başka bir şey düşünüyordum. Babam bu akşam beynini şişirdiyse özür dilerim. Elbisem yüzünden kavga ettik ve ben de başka bir şey giymek zorunda kaldım." Bunları söylerken her zamankinden daha acemi ve huzursuz hissetmişti kendisini. "Bu elbisen çok güzel," dedi David sinirli bir sesle. Yalan söylediği apaçık ortadaydı ve Meribet de gerçeği biliyordu. Üstündeki elbise çok eski ve basitti. Onu giymek büyük bir cesaret gerektiriyordu. Ama Meribet farklı ve gülünç olmaya alışıktı. En azından artık alışmalıydı. Hep garip ve olağan dışı biri olmuştu. David O'Connor da zaten bu yüzden onu dansa davet ederken kendinden gayet emindi. Bir başkasının teklif etmeyeceğini, bir rakibi olmadığını biliyordu. Güzel bir kızdı ama herkes garip olduğu konusunda hemfikirdi. Çok uzun boyluydu. Parlak kızıl saçları ve muhteşem bir vücudu vardı. Ama önemsediği tek şey okuldu ve hiç flörtü olmamıştı. Kimse ona çıkma teklif etmezdi. David kendisine evet diyeceğini düşünmüş ve yanılmamıştı. Spor yapmazdı, kısa boyluydu ve cildi de feci şekilde bozuktu. Meribet Robertson'dan başka kimse onunla çıkmazdı. Birlikte görülmekten hiç hoşlanmayacağı birkaç çirkin kızdan başka alternatif var mıydı? Ayrıca aslında Meribet'ten hoşlanıyordu da. Sadece babası çok korkunç bir adamdı. Salonda beklerken onu bayağı terletmişti. Meribet beyaz yakalı mavi elbisesiyle kapıda belirdiğinde bütün gece orada mıhlanıp kalacağından korkmaya başlamıştı. Genç kız o çirkin elbiseye rağmen güzel görünüyordu. Ve muhteşem vücudunu da zaten hiçbir şey gölgeleyemezdi. Hem ne fark ederdi ki? Onunla dans etmek ve vücudunu vücudunda hissetmek fikri gerçekten heyecan vericiydi. "Meşrubat ister misin?" diye tekrarladı David ve Meribet başıyla onayladı. Aslında istemiyordu ama başka ne söyleyeceğini bilemiyordu. Geldiğine pişman olmaya başlamıştı. David çok sevimsiz biriydi ama başka kimse de onu dansa davet etmezdi. Koyu mavi elbisesi içinde çok komik görünüyordu. Babasının biraz da tehditkar teklifini kabul etmeli ve evde oturup annesiyle radyo dinlemeliydi. "Hemen dönerim," dedi David ve Meribet dans eden çiftleri seyrederken gözden kayboldu. Kızların çoğu çok güzel ve çok şıktı. Rengarenk elbiseler, kabarık etekler ve küçük ceketler giymişlerdi. Babası engel olmasaydı hepsinden daha şık olabilirdi. David geri dönene kadar sanki asırlar geçmişti. Yüzündeki ifadeye bakan biri heyecan verici bir sır biliyormuş hissine kapılabilirdi. Garip bir gülümseme yerleşmişti dudaklarına. Meribet meşrubattan bir yudum aldığında bunun nedenini hemen anladı. Tadı farklıydı. Birileri içine bir şeyler katmıştı. "Ne var bunun içinde?" diye sordu Meribet, kadehi koklayıp bir yudum daha alarak. Sadece bir iki kere alkol almıştı ama meşrubatına içki katıldığına hiç şüphesi yoktu. "Sadece biraz mutluluk suyu," dedi David sırıtarak. Şimdi Meribet'e çok daha kısa ve çirkin geliyordu genç adam. sersemin biriydi ve gözlerindeki ifade çok çirkindi.